Biraz önce sana bağırmıştım Pelake, kendimi tutamadım, canım da sıkılıyordu, kusura bakma, gücenme bana, asıl suçlunun kim olduğunu ben bilemiyorum. Kadın oğlunu gördükten sonra değişmiş ve neredeyse onunla gurur duyar bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı. Ana bu duyguyu çok önceleri yaşadığı için iyi biliyordu. Halk koridorda geziniyor, kendi aralarında konuşuyordu. Buki'nin ağabeyi ise sinirli hareketlerle konuşuyordu. ''Böyle bir adamın bu davada ne işi var? Nasıl hüküm verebilir o?'' Babası ve ihtiyar bir adam onu susturmaya çalışıyordu. ''Konstantin, sus, duyacaklar. Bu hakim geçen yıl birini öldürdü ve şimdi öldürdüğü adamın karısıyla yaşıyor. Onun hırsız olduğunu herkes biliyor. Böyle bir adam nasıl karar verebilir ki onlar için?'' ''Konstantin, sus diyorum sana.'' Samoylov'un babası da söze karıştı. ''Çok haklısın evlat, bu adam güvenilir biri değil.'' Buki'nin arkasına dönmüştü. Onu dinleyenler yavaş yavaş o tarafa doğru geliyordu. Kıpkırmızı kesilmiş yüz ifadesiyle coştu bir anda. ''Cinayet ve hırsızlıktan yargılandığı sırada hakimliği yapanlar, rahipler, köylüler ve halktır. Halbuki devlet düşmanlığı söz konusu olunca hakimliği yine devlet yapıyor. Olmaz böyle bir şey. Böyle mi olmalı sizce de?'' ''Sen neler söylüyorsun Konstantin? Bu çocuklar devlet aleyhtarı mı?'' Çarpık burunlu bir jandarma, kabadayı bir tarzda yürüyerek halkı ikiye ayırdı ve Buki'nin yanına kadar geldi. ''Sen kimsin? Ne bağırıp duruyorsun? Burası meyhane mi?'' ''Siz de dinleyin o zaman dostum. Ben şimdi size bir tokat atsam ve siz de bana vursanız, sonra ben sizi mahkemeye versem, böyle bir şey olur mu?'' ''Şimdi seni atarım bak. Nereye atacaksın? Kodese mi?'' ''Sokağa atarım. Ulumana son vermek için bunu yaparım.'' ''Doğru ya, siz sadece bunu yaparsınız.'' Buki'nin sesini alçaltmıştı. ''Neden herkese izin verilmiyor da sadece akrabalar duruşmalara girebiliyor? Eğer adil bir duruşma yapılırsa, korkuyorlar da ondan, ama neden korkuyorlar ki?'' Samoylov'un babası genç adama bir kere daha destek verdi. ''Çok doğru, bu söz de çok doğru, korkuyorlar.'' Ana bu mahkemenin kanunlara aykırı olduğunu biliyordu ve daha önce Nikola'nın kendine anlattıklarını buradakilere de aktarmak istiyordu ama unuttuğu bir şey olur düşüncesiyle susmayı tercih ediyordu. Her kafadan bir ses çıktığı için de sıkılıyordu. Biraz sonra omuzları düşük, eli cebinde bir gencin kendisini süzdüğünü gördü. Bu genç yanındaki birinin kulağına da bir şeyler fısıldıyordu. O gruptakiler birbirlerine bir şeyler anlatıyordu. Ana sağına soluna bakındı. Çarpık omuzlu adamı yine gördü. Kara sakallı, papaz suratlı ve kocaman ayakkabısı olan bu adam cübbeli biriyle konuşuyordu. Ana bir kere daha titredi. Oğlunun inanç dünyası hakkında bir şeyler söylemek istedi ama yine vazgeçti düşüncesinden. Sizof'a döndü. ''Bütün mahkemeler böyle mi olur sence? Hakimler yapılanları öğrenmek istiyor ama niye yaptıkları onları ilgilendirmiyor. Adalet bu mu sence? Sonra bütün üyelerin ihtiyar olmasına ne demeli? Oysa gençler hakkında hüküm vermesi gerekenler de genç olmalı.'' ''Haklısın ama mahkemeleri anlamaya bizim aklımız yetmez.'' Mübaşir verilen aranın bittiğini işaret etti. İkinci yarıda daha bir sessizlik ve gerginlik vardı. Dışarıda kendi aralarında konuşan insanlar kendi sonuçları ile girmişlerdi içeriye. Sizof söylene söylene yerine oturdu. Ana merak etmişti. ''Niye böylesin? Neyin var?''
''Hiçbir şeyim yok ama insanlar daha bir ilgisiz gibi geldi bana.''
Herkes içeri girip yerini almıştı bile. Savcı ayaktaydı. Elini kaldırdı ve başkandan söz istedi. Ana konuşulanların ilk bölümünü anlayamamıştı. Pavel sessiz bir ilgisizlikle dinliyordu konuşulanları. Tutuklular gülüşüyorlardı ama hissettirmemek için birbirlerinin arkasına gizleniyorlardı. Sizof da patladı sonunda.
''Düpedüz yalan söylüyor bu adam.''
Ana konuşulanların doğruluğu veya eğriliğiyle uğraşacak durumda değildi. Büyük bir dikkatle herkesi suçlayan savcıyı dinliyordu. Pavel'den bahsederken Fedya Mazin'e geçiyor, oradan da Buki'nin hakkındaki görüşlerini söylüyordu. Bütün herkesi bir torbaya koyuyor ve kendi yorumunu yapıyordu. Bu konuşma tarzı anayı memnun etmemişti. O sadece sonucu bekliyordu ve ne çıkacağını merak ediyordu. Sonucun ne olduğunu da savcının elinde, gözünde, hareketlerinde anlamaya çalışıyordu. Ana'nın gözü hakimlere kaydı. Onların yüzünde de bir huzursuzluk ve sıkıntı görmüştü. Donmuş bir yüz ifadesiyle bakıyorlardı konuşan adama. Bu ilgisizlik karşısında onun da canı sıkılmaya başlamıştı.
Bu gerçek bir yargılama mı diye geçirdi içinden. Savcının yargılayan sesi kesilmişti. Hiç kimse bu konuşmanın bittiğine inanmak istemiyordu. Savcı hakimleri selamladıktan sonra yerine oturdu. Fakat hakimler bu sözlerden hiç de memnun olmamışlardı. Başkan bir mendille gözlerini sildi ve söz sırası savunmanın dedi. Ananın daha önce gördüğü avukat çok yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başlamıştı. Küçük gözleri parlıyordu ve hiç telaş etmiyordu. Ananın yüreğindeki sıkıntı biraz daha artmıştı. Mahkemeyi bu kadar neden uzattıklarını anlamaya çalışıyordu. Öyle sanıyordu ki hakimler Pavel'i anlamak için ona sorular soracaklar. Cevapları aldıkça da düşüncesini öğrenmiş olacaklardı. Onlar da Pavel'in haklı olduğunu teslim edeceklerdi. Fakat böyle bir şey olmuyordu işte. Avukatlar konuşuyor, konuşmalarında ise savcının üzerine gidiyorlardı. Pavel ayağa kalktı. Salondakiler nefeslerini tuttular. Onun ne söyleyeceğini beklemeye başladılar. Kendine duyduğu güvenle söze başladı.
Ben bir partiye mensup olduğum için ancak beni o partinin mahkemeleri yargılayabilir. Elimizde bir bayrakla yaptığımız gösteriden sonra tutuklandık. Bu bayrak ve gösterinin amacını hiç kimse bilmek istemedi, merak da etmedi. Bunu polise ve çağrı karşı yapılmış bir hareket olarak nitelendirdiler. Bizim için bu ülkenin başındaki halkaların ilki çağ değildir. O sadece zincirin bir halkasıdır. Biz topyekün bir sıkıntıdan bahsediyoruz. İnsanların özgürlüklerinden, adaletten. Sosyalist bir dünya görüşünü benimsiyoruz. İnsanları bir tutsak gibi sömüren toplumların içindeki zenginlerle hesaplaşıyoruz. Eğer bu gerçekleşirse, bütün kudreti elinde tutan insanlardan bu yetkileri ve kuvvetleri alıp garipleri de dağıtacağız. Özgürlük bizim ruhumuzda her gün durmadan büyüyor. Ruhumuzdaki bu ateş bütün temiz ve saf ruhları kendine çekiyor. Hatta sizin çevrenizde yaşayanlar bile bize katılıyorlar. Sosyalist düşünceler milletin bütün saflarına, en aşağıdan yukarıya doğru yayılmaya başladı. Bunu durdurmak mümkün görünmüyor. Bu güç size, birbirine düşman insanların bir araya gelmesini de sağlıyor. Düşmanlardan kurulu bir toplum istemiyoruz biz. Bizim gücümüz, ezilenler arasında bir birlik, bir dayanışmadan ibarettir. Millet ezmeyi düşünen bir hareketin karşısındayız. Bizim idealimiz, dünyayı zalimlerin elinden kurtarmaya dayanan bir sistemi inşa etmek. Güzel günlerin geleceğine inanıyoruz. Özgür bir dünya, bunun olacağına inanıyoruz. Ve bu dünya kurulacak.
Mahkeme üyeleri gözlerini Pavel'in üzerinden ayırmadan kendi aralarında bir şeyler konuştular. Yargıç kollarını ileri uzatarak bir şeyler söyledi. Pavel yarı alaycı bir ses tonuyla meraklarını giderdi.
Bitireceğim. Sizin şahsınıza karşı hiçbir hakarette bulunmuyorum, bulunmam da. Çok iyi biliyorum ki şu anda mahkeme denen bu tiyatro oyununu bilmeyerek oynuyorsunuz. Bunu bildiğimiz için kalbimizde size karşı da bir merhamet ve sevgi var. Sizler de insansınız, hem de iyi insanlarsınız. Yalnız bizler sadece başkaları adına eğilmenize üzülüyoruz.
Kimsenin yüzüne bakmadı ve sözünü bitirdikten sonra yerine oturdu. Andre heyecanla Pavel'in elini sıktı. Diğerleri de arkadaşlarına tebessümle teşekkür ettiler. Bu ilgi karşısında sıkılan Pavel annesine döndü ve ona beğendin mi dercesine bir bakış fırlattı. Pavel'in söylediklerini ana da biliyordu. O kadar çok konuşuluyordu ki bunlar artık ezberlemişti. Bu mahkemenin huzurunda fikirlerin kuvvetini, ruhları büyüleyen kudretini bir kere daha görmüştü. Oğlunun sözleriyle davanın kutsallığına bir kere daha inanmaya başlamıştı. Andre söz almak istiyordu. Mahkeme başkanı onu uyardı.
''Konuştuğunuz insanlar savunma topluluğu değil, mahkemedir. Ona göre konuşun.''
Ana, Andre'nin yüzündeki ifadeden alaycı bir konuşma yapacağını sezmişti.
''Ben sizi savunma topluluğu olarak gördüm de, asıl mesele üzerine konuşun, rica ederim.'' ''Esas mesele dediğiniz nedir? Siz gerçekten adil bir mahkeme misiniz ve bunu nasıl ispatlayabilirsiniz?'' ''Biz sizin muhatabınız ve sözlerinizi dinlemek zorunda da değiliz.'' ''Beni dinlemeye mecbursunuz. Ben konuşacağım. Bunu engelleyemezsiniz. Dost ile düşman arasındaki farkı gözetmeyen özgür düşünceli insanlarsınız. Şu anda karşınızda iki grup var. Bunlardan biri hep ezilmiş, dövülmüş ve sömürülmüş insanlar. Ötekisi ise elindeki kuvvete güvenen, çalmak ve ezmek hakkını kendinde görenlerden oluşuyor. Asıl konu üzerinde konuşmayacaksanız susun.'' ''Asıl konuyu merak etmeyin. Arkadaşımız ana hatlarıyla bir şeyleri anlattı size. Daha fazlasını başkalarından öğrenirsiniz zaten.'' ''Susmanızı emrediyorum.''
Hemen Andre'nin yanında bulunan Samoylov'un ismini okudu kağıttan ve söz hakkını ona devretti. Andre dudaklarını kemirerek oturduğu kanepeye salıverdi kendini. Şimdi söz sırası Samoylov'taydı.
''Savcının bize nasıl hitap ettiğini gördünüz. Biz ona göre medeniyet düşmanıymışız.''
''Yalnızca kendinize ait şeyler üzerine konuşmanızı bekliyoruz.''
''Ben ne yapıyorum? Sözümü kesmeyin rica ederim. Cevap verebilir misiniz? İlminiz, kültürünüz nedir sizin?''
''Burası tartışma mekanı değil ve biz sizinle tartışmaya gelmedik buraya.''
Andre'nin alaycı sesiyle Samoylov'un sorgulayan üslubu masa etrafında oturanları epeyce sinirlendirmişti. Pavel'in sesindeki ciddiyet ve sevimlilik karşısında takındıkları tavır giderek sertleşmeye başlamıştı. Bu iki insan değişik bir frekans ve tarzda konuşuyordu. Başkası konuşurken kendi aralarında fısıldaşmayı sürdürüyorlardı. Samoylov ise hala konuşuyordu.
''Bir milletin uyutulması için canla başla çalışıyorsunuz. Fuhuş, adaletsizlik gibi şeyler hep bu dönemde oldu. Hafiyeler besleyip insanların arkasına takıyorsunuz. Genç kızların ruhlarını kirletiyorsunuz. İnsanları hırsız ve katil yapıyorsunuz. Genç beyinler ise hapislerde çürütüyorsunuz.''
''Yeter artık, susun. Biz başka bir uygarlığın peşindeyiz. Hak ettiğimiz bir uygarlık bu. Bu uygarlığı temsil edenleri deli diyerek hapislere atıyorsunuz.''
''Susun, hemen susun, Fedya Mazin. Mazin, sıra sizde.''
Kısa boylu genç çevik bir hareketle yerinden fırladı ve etkileyici bir sesle en son söyleyeceğini en başta söyledi.
''Biliyorum, beni tutuklayacaksınız ve cezamı belirlediniz bile. Ama şerefim üzerine yemin ederim ki, beni canınızın istediği yere sürgüne gönderseniz bile, ben oradan kaçıp millet için hayatımı feda edeceğim.''
Sizov sesini çıkarmadı. Salondakileri belirsiz bir heyecan sarmıştı. Bir kadın ağlıyor, başka biri öksürüyordu. Jandarmaların tavrı değişmişti. Hakimler toparlandılar.
''Gosef Ivan.'' ''Ben konuşmayacağım.'' ''Gosef Vasili.'' ''Konuşmuyorum.'' ''Bukin Fedor.''
Bukin yavaş yavaş ayağa kalktı ve tek bir cümle söyledi.
''Utanın, utanmanız gerekiyor. Ben ki cahil bir insanım ama bu mahkeme adil değil.''
Bukin yerine otururken Ana Sizov'un kulağına fısıldadı. ''Konuşma sırası kime geldi? Hakimler mi konuşacak?''
''Hayır, onlar konuşmayacak. Artık hüküm verilecek.''
İnanamadı. Samoylov'un annesi sırtına dokundu. Kocasına bir şeyler fısıldıyordu.
''Mümkün değil, mümkün değil. İşte her şey göz önünde hanım. Bizim oğlumuza ne yapacaklar şimdi?'' ''Sus ve bekle, ben nereden bileyim?''
Buki'nin kardeşi de yanındakiyle konuşuyordu.
''Onları neden serbest bırakmıyorlar ki? Konuşmalarına bile izin verilmiyor. Savcı konuşurken iyiydi.''
Kanepenin yanında bulunan bekçi konuşanlara kızmıştı.
''Çenenizi kapatın yoksa...''
Samoylov'un babası karısının arkasına gizlendi ve çok düşük bir sesle konuştu.
''Gerçekten de öyle. Suçlu da olsalar konuşmalarına izin verilmeliydi. Bu türlü davranışın herkese zararı var, bize bile.'' ''Gerçeği öğrenmek istiyorum ben. Neden konuşturmuyorlar?''
Memur yine kızmıştı.
''Yeter ama, susun diyorum.''
Ana bütün dikkatini hakimlerin yüzlerine çevirmişti. Onlar da sürekli heyecanlanıyorlardı. Ne konuştuklarını anlayamıyordu. Ana'ya öyle geliyordu ki oradakilerin hepsini ayrı, Pavel'i ayrı değerlendiriyorlardı. Sanki bu ihtiyar kurtlar daha taze olan bu genç beyinleri yemek için fırsat kolluyorlardı. Oğluyla göz göze gelmişti yaşlı kadın. Gülümsüyordu. Yakında serbest kalacağını müjdeleyen bir gülümsemeydi bu. Hakimler birden ayağa kalktılar. Ana onları gözleriyle takip etti. Sizof'a dönerek ''Gidiyorlar herhalde.
Hüküm vermeye gidiyor olabilirler.
Doğru.'' Gerginlik bitmişti. Ruhunda başka kasırgalar esmeye başlamış, birden hafiflediğini hissetmişti. Alnında biriken ter damlacıklarını sildi. Yavaş yavaş içindeki duygu kine dönüşüyordu. Bu gençleri mahkum edecek çürümüş beyinlere karşı bir kin büyümüştü içinde. Herkes demir parmaklıkların yanına gitmiş yakınlarıyla görüşüyordu. Ana da Pavel'i buldu ve onun ellerini tuttu. Birbirlerine baktılar. Ana ağlamaya başlamıştı. Bütün kadınlar gibi o da ağlıyordu. Bir süre sonra belki de hiç görüşmemek üzere çocuklarından ayrılacaklardı. Yaşlı olanlar bu tür bir hayatın nasıl yaşanabileceğini anlatırken daha genç olanlar kendilerinin mutluluğu için çalışan bu gençlere imrenerek bakıyorlardı. Birbirlerine güzel şeyler söylemeye gayret ediyorlardı. Samoylov oğluna
''Herkes yoruluyor oğlum, biz de yoruluyoruz. Hem de herkesten çok.''
Bukinlerin büyüğü de küçük kardeşini teselli etmeye çalışıyordu.
Ne yapalım ki, adalet bu. Kabul etmek zorundayız.
Kuşum sana emanet. Ona iyi bakacaksın değil mi?
Sen hiç merak etme.
Sizof da yeğeninin elinden tutmuştu.
Demek böyle yaptın ha Fedya?
Fedya eğildi ve kulağına gülümseyerek bir şeyler fısıldadı. Jandarma da ona bakıp gülümsedi ama birden yüzünü eski haline getirdi. Ana da tıpkı diğerleri gibi havadan sudan bahsediyordu. Saşenka ve kendisiyle ilgili bazı şeyleri söylemek için de fırsat kolluyordu. Bir ara Andre'ye baktı. O önüne gelen herkesle konuşuyordu. Yüzünde olağanüstü bir rahatlık vardı. Pavel'i bırakıp ona döndü.
Bu mahkeme benim hoşuma gitmedi hiç. Neden hoşuna gitmesin ki ana? Bu bir çarktır ve yüzyıllardır böyle döner durur. Her seferinde de öğütecek bir şey bulur, merak etme.
Korkunç değil belki ama anlamsız. Neden hiçbir şeyi araştırma gereği duymuyorlar?
Bu sadece sizin isteğiniz. Burada bulunan kaç kişi gerçeği öğrenmek ister ki?
Ben isterdim ki bu mahkeme kutsal bir törene dönüşsün ve bütün gerçekler burada konuşulsun. Pavel annesine şefkatle baktı.
Anneciğim, biz gerçeklerin ne zaman ve nasıl meydana çıkacağını iyi biliyoruz.
Siz de bunu biliyorsunuz anne,
diye ekledi Andre. Bir anda yabancı bir ses duyuldu.
Herkes yerine, herkes yerine, toplantı başlıyor.
Herkes yerine koştu. Başkan bir elini masaya dayayarak, öteki eliyle de tuttuğu kağıdın arkasına yüzünü gizleyerek verilen kararı okumaya çalıştı. Sesi çok zayıftı ve ancak kendisi duyabiliyordu.
Yaptığımız son toplantıdan çıkan kararı açıklıyorum.
Herkes mahkumiyet olduğunu fısıldaşıyordu. Bütün dikkatler başkanda toplanmıştı. Ayaktaydılar. Üyeler de ayağa kalktı.
Üyelerin kararı Sibirya'ya sürgündür.
Sizof içini çekti.
Tanrı'ya şükür bu da geçti. Kürekten bahsediyorlardı ama sonuç hiç de umduğumuz gibi çıkmadı.
Anı fısıltıyla ben sonucu biliyordum diyebildi.
Hakimlerin kararını önceden kestirebilmek mümkün değil,
dedi Sizof. Yavaş yavaş boşalan salondan çıkarılan tutuklulara, güle güle arkadaşlar, Tanrı hepinizin yardımcısı olsun diye bağırdılar. Ana, Pavel ve arkadaşlarını ciddi bir edayla ve başıyla selamladı. Ağlamak istiyordu ama etrafında biriken insanlardan utandığı için kendini tutmayı başardı. Mahkeme salonunda dışarı çıktığında havanın kararmış olduğunu gördü. Bir gün daha bitmişti. Sokaklarda fenerler yanmıştı ve adliye binasının etrafında insanlar kümeler halinde toplanmışlar, yorum yapıyorlardı. Gri şapkalı biri Sizof'a yaklaşıp kararın ne olduğunu sordu. Sizof da sürgüne gönderildiklerini anlattı. Aynı adam kaç kişinin sürgün edildiğini sordu. Sizof yine aynı ses tonuyla herkesin aynı sonucu paylaştığını söyledi. Adam teşekkür ederek ondan uzaklaştı.
Görüyor musun ana? Herkes bu duruşmanın sonucunu bekliyordu.
Birden çevreleri sarılmıştı. Genç gruplar halinde yanlarına yaklaşan insanları gördüler. Kimler olduğu kestirilemiyordu. Gençlerden biri bağırdı.
İşte Pavel Velesov'un annesi bu.
Anne, izin verin, ne olur izin verin, elinizi öpeyim. Oğlunuz hepimiz için bir örnek insandır.
Kahrolsun sömürü düzeni, yaşasın özgürlük.
Tam köşeyi dönüyorlardı ki karşılarına Saşenka çıktı. Ananın kolundan tutup gruptan kopardı onu.
Buradan uzaklaşalım ana. Polis gelip bunları dağıtabilir ve belki sizi de beni de tutuklar.
Nereye? Sibirya'ya sürdüler değil mi? Peki o konuştu mu?
Konuşmuştur tabii. Hem de diğerlerinden daha ciddi ve önemli bir konuşma yapmıştır.
Ne zaman onlara katılmayı düşünüyorsun? Saşenka gözlerini yere indirdi ve düşünceli bir ses tonuyla ''Benim işlerimi yapacak birini bulunca ancak katılabilirim. Bu bir nöbet değişimi olacak. İstenildiğinde olmuyor. Benim sıram gelince Pavel'in gittiği yere sürüleceğim.''
''Benim adım Sizof kızım. Fedya Mazi'nin amcasıyım. Ona da benden selam götürün.''
''Benim adım Saşenka. Sizof'u ben de iyi tanırım.''
''Aile adınız nedir?''
''Ailem yok ki benim. Babam da yok.''
''Öldü mü?''
Hayır, yaşıyor. Yani hayatta. Çok zengin biridir. Bir yerde kaymakamlık yapıyor. Köylüleri soymakla meşgul kendisi.
Sizof uzun bir ah çektikten sonra anaya döndü ve izin istedi. Yalnız Saşenka'ya da sitem etmeden duramadı.
Küçük bayan, babanıza karşı çok acımasızsınız. Bu sizin bileceğiniz iş ama düşüncelerinizi değiştirmelisiniz.
Eğer oğlunuz başkaları için kötü olsaydı siz ne düşünürdünüz veya benim gibi konuşmaz mıydınız?
Haklısın galiba.
O zaman gerçekler oğlunuzdan daha önemli olabiliyor, değil mi? Bana göre de gerçekler babamdan daha kutsaldır.
Çok garip insanlarsınız siz. Her şey ve herkese karşı böyle cevaplar bulduğunuz sürece sizlerle kimse konuşamaz. Yalnız bu kadar sert olmayın. Yüreğinizde sevgi ve merhamete de yer bırakın. Tanrı yardımcınız olsun. Hoşça kalın. Peleke, siz de hoşça kalın. Eğer Pavel'i görebilirsen konuşmasını dinlediğimi ve çok beğendiğimi söyle. Bazı sözleri beni korkuttu ama söyledikleri gerçeklerin ta kendisiydi.
Kasketini çıkarıp selam verdi ve sokağın ucunda gözden kayboldu. Eve gelmişlerdi. Sashenka ile yan yana oturdu. Hemen gidip yanında olmak istemiyor musunuz? Neye yarar ki? Ona katılırsam kaçmasına engel olmuş olurum. Hem o böyle bir şeye izin vermez. Doğru söylüyorsunuz. Benim başka görevlerim de var biliyorsunuz. O Sibirya'dan kaçacak, bunu biliyor musunuz? O zaman ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Ben onun için bir arkadaştan başka bir şey değilim ki. Ayrılmak benim için çok güç olacak ama sabretmesini öğreneceğim. Hem konuşuyor hem de buz gibi ellerini birbirine vuruyordu. Sonra yerinden kalkıp masanın başına gitti ve çekmecelerden çıkardığı kağıtlara göz attı. Bunlara uzun zamandır bakmıyordum. Ne kadar da çoğaldılar. Bu gece burada kalmasanız iyi olur. Pavel'in yaptığı konuşmadan sonra sizi de tutuklayabilirler. Jandarmalar her an fırsat kolluyor zaten. Pavel'in mahkemedeki konuşmasını köylere dağıtmak gibi bir göreviniz var biliyorsunuz. Belki beni bu gece yakalayıp hapse atarlar veya hiç tutuklamazlar. Kim bilir? Onlar gelecek. Bundan adım gibi eminim. Hem Ludmila'ya da yardım etmelisiniz. Hemen gidin lütfen. Ana bu konuşmanın bir an önce broşür haline getirilip basılmasını istiyordu. Bunu duyunca sevindi. Hemen gidiyorum. Ben de can atıyorum bu konuşmanın basılması için. Artık hiçbir şeyden de korkmuyorum. Tanrı'ya şükür ki her şeyi öğrendim. Sashenka ocağın başına gitti ve kucağındaki kağıtları ateşe attı. Hepsi bittikten sonra kağıtların külleri de ateşin küllerine karıştı. Ana Sashenka'nın Pavel hakkında söylediklerini düşündü. Genç kızın söylediklerini yapacağından emindi. Birden içi sevgiyle doldu. ''Ah canım yavrum, çok acı çekeceksiniz.'' Sashenka yaşlı kadını çok seviyordu ve ona sarılmak istiyordu. İyice sokuldu ve kıpkırmızı olan yanaklarını yüzüne dayadı. ''Bu benim için hayatın en önemli mutluluğu ve anlamı. İnanın o benimle mutlu olursa ben daha çok olurum. Benim tek isteğim ve görevim ona kuvvet vermek. Ben onu çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini zannediyorum. Birlikte mutlu günler yaşayacağız. Beraber duygulanıp beraber mücadele edeceğiz. Ama gün gelecek bir dost gibi birbirimizden ayrılmasını da bileceğiz.'' ''Kim bilir, belki beni de sürerler.'' İkisi de mutluydu artık. İyice birbirlerine sokulup sarıldılar. Nikola gelmişti. Her halinden yorgun olduğu belliydi.
Sashenka, hemen buradan gitmelisiniz. Çünkü sabahtan beri evin etrafında sivil polisler dolaşıp duruyor. Bu da bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunun göstergesi. Pavel'in konuşmasını basmaya karar verdik. Metnin hemen Ludmila'ya gitmesi gerekiyor. Hemen desin bunları. Sashenka, polise çok dikkat et ve şu kağıdı da doktora götür. Anne, sen de Sashenka ile birlikte çık. Çünkü iki kişiyi takip etmek polisler için biraz zor olur.
Hapiste uzun zaman kalacak mısınız?
Bilemem,
diye cevaplandırdı Nikola, canı sıkılmış bir ses tonuyla. Ana giyinmeye başlamıştı. Bu arada inceden inceye Nikola'yı süzüyordu. Adam çok soğukkanlı davranıyordu. Tatlı ve yumuşak bakışlarına biraz duman inmiş gibiydi. Hareketlerinde ve yüzünde heyecan izi yoktu. Herkese karşı nazik davranmaya gayret ediyordu. Çıkmaya hazırlanan Sashenka'nın elini sıktı.
''Bundan sonrası eminim hem sizin için hem de onun için daha iyi olur. Biraz da kendi mutluluklarımızı düşünmek zorundayız. Fazlası zararlıdır ama gereklidir de. Anne, siz de hazırsanız.''
''Hazırım.
Artık ayrılma zamanı geldi. Belki 3 veya 4, belki 5 veya 6 ay. 6 ay olabilir. Yani çok uzun zaman görüşemeyeceğiz. Kucaklaşalım.''
Kuvvetli kollarını açarak anayı sıkıca sardı. Ana hiç ses çıkarmadan Nikola'yı alnından ve yanaklarından öptü. Sokağa çıktıklarında Sashenka bir şeyler olduğunu sezmişti. Hemen anayı uyardı. ''Burada ayrılalım istersen. Çünkü bizi takip ediyorlar. Eğer sizi takip ettiklerini anlarsanız da Ludmila'ya gitmeyin ve doğruca bana gelin.'' Ayrıldılar ve ters istikametlerde yürüdüler. Biraz sonra Pelekian'a Ludmilla'nın evine ulaşmıştı. Sıcak ocağın başına geçip elini ısıtmaya başladı. Ana dikkatlice etrafına bakıyor, matbaa makinesinin nerede olduğunu araştırıyordu gözleriyle. Bir şey göremiyordu ama.
''Ben iş için gelmiştim. Başka şey için bana kimse gelmez ki. Bunların basılması gerekiyormuş.''
''Basalım öyleyse ama bana yardımcı olursanız sevinirim.''
''Bunun için geldim zaten.
Ben yazıları dizerken siz dinlenin. Gece sizi uyandırırım. Bana baskı işlerinde yardımcı olursunuz.''
Ludmilla ocağa birkaç odun daha attıktan sonra küçük kapıdan çıktı. Ana yorgana sarıldı ve gözleri hemen kapandı. Gözlerini açtığında çoktan sabah olmuştu ve kış gününün puslu aydınlığı ortalığı sarmıştı. Bir kanepeye oturmuş kitap okuyan Ludmilla'ya sitem etti.
''Neden beni kaldırmadınız?''
''Kıyamadım. Öyle güzel uyuyordunuz ki.''
''Peki saat kaç oldu?''
''Tam 10. Nikola da tutuklandı. Birini göndermiştim, yeni geldi. Evin her tarafında polisler varmış.''
''Zavallı çocuk.''
Tam bu sırada kapının eşiğinde siyah saçlı, pembe yüzlü ve sevimli bir çocuk göründü.
''Semaveri getireyim mi Bayan Ludmilla?'' ''Getirebilirsin Serge.''
''Serge benim yardımcım.''
Çocuk semaveri getirdi. Ananın elini saygıyla sıktı ve çayları doldurdu.
''Belki sıra size gelmiştir. Mutlaka sizi de yakalayacak bunlar.''
''Hiç önemli değil. Benim tek düşüncem var şimdi. Bir an önce bu konuşmaların dağıtımının yapılması.''
''Hepsini hazırladım ama bunların Natasha'ya gitmesi gerekiyor. Siz onu tanır mısınız?''
''Nasıl tanımam ki?''
Tam o sırada büyük bir gürültüyle kapı çalındı. Hiç düşünmeden Serge kapıyı açması talimatını verdi.
''Kim olabilir ki sabahın bu saatinde?''
Çocuk çıktı, kapıyı açtı, içeriye doktor girdi.
''Nikola da gitti, siz burada mısınız anne? Yakalandığında orada bulunmuyor muydunuz?''
''Hayır, beni buraya kendisi gönderdi.''
''Şimdi bir tek siz kaldınız, sizin tek başınıza hareket etmeniz yetmez. Bu gece gençler toplanarak Pavel'in konuşmasını el ilanı şeklinde dönüştürüp her yere dağıtacaklar. El yazılarını şehir içinde dağıtmak doğru değil bana göre. Çünkü yazılardan kimlik tespiti yapabilirler. Bence matbaada basılanlar şehirde, elle yazılanlar köylerde dağıtılmalı.''
''Öyleyse onları bana verin ve hemen Natasha'ya götüreyim.''
Pavel'in konuşmasını dağıtmak ve bütün sokakları onun sözleriyle donatmak için sabırsızlanıyordu. Fakat doktor ciddiyetle bakıyordu.
''Bu çok tehlikeli bir iş. Böyle davranmanız da doğru değil. Şu anda saat 11.45. Tren 2'yi çeyrek geçe gelecek. Sizin gideceğiniz yere varmanız akşamı bulur. Çok geç. Oysa bunlar hemen dağıtılmalı.''
''Önemli olan yakalanmamak değil mi? İşte ben de öyle yapacağım.''
''Tehlikeli.''
dedi Ludmilla.
''Neden?''
''Çünkü siz Nikola yakalanmadan önce evdeydiniz. Sonra çıktınız ve fabrikaya gittiniz. Bir süre sonra fabrikada bildiriler çıktı. Bütün fabrika sizi tanıyor. Şüphelenecekler.''
''Beni kimse fark etmeyecek diyorum size. Eğer beni yakalayıp nereden geldiğimi öğrenmek isterlerse ben de bir cevap veririm.''
''Peki öyleyse siz gidin.''
Ludmilla susuyor. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı gezinip duruyordu. Çehresi kararmıştı. Yanakları çukurlaşmış ve başı omuzlarının üstüne düşmüştü. Doktorun izin vermesi üzerine ana rahatladı.
''Hepiniz beni koruyorsunuz ama kendiniz için hiç kaygılanmıyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz ki?''
''Bu doğru değil anne. Biz kendimizi de koruyoruz. Korumak zorundayız da. Kendilerini boşu boşuna tehlikeye atanları da ayıplamıyoruz. Tamam, kağıtları istasyona göndereceğiz. Size gönülden başarılar diliyorum. Şimdi mutlu oldunuz mu?''
İçindeki sıkıntıyı kendisine saklayarak odadan çıktı. Ludmilla ananın koluna girmiş, odanın içinde yürüyorlardı.
''Benim de bir oğlum var. Şimdi 12 yaşında ve babasıyla birlikte yaşıyor. Babası savcı yardımcısıydı. Belki şimdi savcı da olmuştur. Bana düşmanlık üzerine kurulu bir terbiye verilmiş olabilir ona. Onu bu saatten sonra istediğim gibi yetiştiremem. Yanımda isterim ama onu zapt edemem. Çünkü takma bir isimle yaşıyorum. 8 yıl oluyor oğlumun yüzünü görmeyeli. Ne kadar uzun bir zaman değil mi?''
Pencerenin önünde durdu. Solgun ve soğuk gökyüzüne kaldırdı bakışlarını.
''Eğer benimle birlikte olsaydı daha kuvvetli ve cesur hissedebilirdim kendimi. Bazen ölmesi için dua ettiğim bile oldu. Çünkü ana sevgisinin üstünde başka şeylerle yetiştiriliyor ve analık gibi kutsal varlıklara düşman olarak yetişiyor. Siz mutlusunuz ana. Ana ile oğlun aynı ideal uğruna yan yana yürümesi çok güzel bir duygu olsa gerek.''
''Elbette çok güzel bir duygu bu ama bu da başka bir hayat işte.
Bakın, Nikola, siz, ben ve diğerleri sürekli birbirimize yaklaşıyoruz.
Haklısınız ana.
Dünya bizim çocuklarımızın omuzları üstünde, onların her yerde en iyiye ve gerçeğe doğru yürüdüklerini görüyoruz. İnsanlığın kötü kaderini değiştirebilmek için kendi canlarını ortaya koyarak yürüyorlar bu yolda. Mutlak zafer onların olacak, buna inanıyorum. Bütün savaşlar da bunun için. Onlar bu iğrenç ve yalancı düzeni değiştirebilmek için canlarını koydular ortaya. Yeni bir güneş doğsun istiyorlar ve bütün kırılmış kalpleri bir araya toplamaya çalışıyorlar. İşte güneş burada doğacak Ludmila. Gökyüzünde gördüğümüz güneş çok cılız kalacak. Bu muhteşem güneş bütün insanlığın omuzları üzerine doğacak. Aşk ve muhabbet ışığı saçacak her yana. Gerçek ve doğru yolda ilerleyen bu çocuklar bir sevgi kaynağı gibi her şeye ve her yere canlılık veriyorlar. Yeni bir çağ başlıyor onlarla. Yüreklerindeki sönmez ateşle hayatın akışını değiştirmek için yola çıktılar onlar.
Ludmila'nın yanından uzaklaştı ve başka bir yere oturdu. Yorgundu ve kesik kesik soluk alıyordu. Genç kadın da odanın başka bir köşesine yöneldi. Sanki bir şeyleri kıracakmış gibi arandı bir süre. Bir sessizlik çökmüştü odaya. Bu sessizlik dinlendiriciydi ve ana kendine gelmeye başlamıştı.
Söylenmemesi gereken şeyler miydi size anlattıklarım?
Ludmila bir uyku sarhoşluğunda uyanıyormuş gibi sert bir hareketle anaya döndü.
Kesinlikle hayır, söyledikleriniz doğru ve hep öyle kalsın. Hem çok geç oluyor, istasyon da uzakta, hemen gitmelisiniz.
Gitmeliyim, oğlumun, Pavel'in bu güzel sözleri benimle birlikte yüce bir amaç için yola çıkacak.
Ana gülümsedi ama bu gülümseme Ludmila için donuk bir tebessüm olarak kaldı. Bunu sezdi ve bütün neşesinin yerini hüzne bıraktı. Bu heyecanı, aşkı Ludmila'nın kalbine aşılamak gerektiğini düşündü bir an. Ellerini avuçlarının içine aldı ve iyice sıktı.
Bak benim güzel kızım, hayatta herkesin önünü aydınlatacak kuvvetli bir ışık kaynağı mutlaka bulunur. Bir gün insanlık bu kaynağı bulacak ve ondan sonsuza kadar yararlanacak. Bunu bugünden bilmek ve görmek bizim için bir ayrıcalıktır. Tadı yüzündeki hüzün işaretini değiştir. Bizim için yeni bir hayat kaynağından söz ediyorum ben. Bütün insanlık için, yeryüzüne bunun için geldiğimize inanıyorum. Hepimiz arkadaşız ve aynı aileden sayılırız. Hep bir anadan doğduk. Bizleri yaratan ve doğuran peşinden sürüklendiğimiz gerçeğin ta kendisidir. Arkadaş kelimesini duyar duymaz gençleşiyorum ve bir yürüyüş heyecanı sarıyor her yanımı. Onlar büyük kalabalıklar halinde her yerden geliyorlar çünkü. Sanki yeryüzündeki bütün kilise çanları çalınıyor gibi büyük bir gürültüyle ve neşeyle geliyor bu arkadaşlarımız.
Ana sonu çalmaya başlamıştı. Ölgün ve solgun gibi duran genç kadının yüzünde bir canlanma vardı şimdi. Gözlerinden yakıcı yaşlar dökülmeye başlamıştı. Ana onu kollarının arasına aldı ve sıkıca bağrına bastı. Ludmila daha yeni keşfettiğini zannettiği bir şeyler mırıldandı.
Sizi tanımak benim için hayatımın en anlamlı kazançlarından biri oldu. Sizin yanınızdayken kendimi bir yıldızmışım gibi hissediyorum.
Sokak kuruydu. Kulakları sağır eden bir rüzgar ve ayaz vardı. Bir an durup etrafına bakındı. Sokağın başında bir at arabası vardı. Bir asker kulaklarını kaşıyordu. Yaşlı birkaç ihtiyar da yürüyordu. Tren hazır değildi. Karları eze eze geldiği istasyonda ısınmak için bir yer buldu kendine. Üçüncü mevkide yolculuk yapacak tahta bavullu birkaç adam vardı. Bir de şişman bir tüccar, rahip ve kızı, 5 veya 6 asker, birkaç iş adamı bekliyordu. Üstlerinde korunacak bir şeyleri olmayanlar daha da sokulmuştu birbirlerine. Ana kapının yanındaki sıralardan birine oturdu. Her kapı açıldığında yüzüne temiz bir hava çalıyordu. Elindeki sarı bavulla yanına gelen bir genç,
"Moskova'ya mı?"
diye sordu.
"Evet, Tanya'ya."
Genç adam elindeki valizi Ana'nın yanına bıraktı. Cebinden bir sigara çıkarıp yaktı. Kasketini hafifçe kaldırarak diğer bir kapıdan çıkıp gitti. Ana valizi okşadı ve sonra ona yaslandı. Şimdi daha rahat bir halde etrafı incelemeye başladı. Biraz sonra başka bir yere oturdu. Burası kapıya daha yakın bir yerdi. Başını kaldırdığında önünden geçen insanları görebiliyordu. Üzerinde kalın paltosu olan bir adam kendisine çarptı. Hiçbir şey söylemeden elini kasketine götürüp yürüdü. Adam Ana'ya yabancı gelmemişti. Onu bir yerden tanıyordu ama nereden? Ana adamın bakışlarından şüphelenmişti. İçi sıkılmaya başladı. Kendi kendine bu adamı nerede görmüş olabileceğini soruyordu. Tekrar dönüp adama bakma ihtiyacı hissetti. Adam da biraz ötede durmuş onu seyrediyordu. Bir elini cebine, diğerinde paltonun düğme deliklerine geçirmişti. Ana sakin bir tavırla oturduğu yerden kalktı. Başka bir kanepeye geçerek oturdu. Yüzünü çok az gördüğü adamı hatırlamak için hafızasını yokladı. Adamı bir yerlerden tanımaya çalışıyordu. En sonunda buldu. Ribi'nin kaçtığı gün yanlış yön gösterdiği bu adam mahkeme günü de oradaydı. Takip altında olduğunu anladı ve daha çok korktu. Bir anda bütün dengesi değişti. Beni yakalayacak bu adamlar diye geçirdiği içinden etrafına bakındı ama şüphe uyandıracak hiçbir hareket ve iz yoktu civarda. Bavulu bırakıp kaçsam mı diye düşündü. Ama oğlumun konuşma metinleri var onun içinde diye de geçirdi. Bu sefer bavulla beraber kaçsam diye düşündü. Bütün bu düşünceler dolaşıyordu beyninde. Sanki birileri onu bir hareket yapmaya zorluyor gibiydi. Kafasını havaya kaldırdı ve içinden oğlunu utandırma diye geçti. Gözlerinin önüne Ribin gelmişti. Rahatladı. Ne olacak ki dedi. Bir polis memuru muhafız çağırdı, Ana'yı göstererek ona bir şeyler söyledi. Muhafız Ana'yı süzdükten sonra çekildi. Kır saçlı bir ihtiyar olan başka muhafız da Ana'ya baktı. Hafiye memuruna bir baş işareti yaparak Ana'ya doğru ilerledi. Peleke'yi keskin gözlerle süzüyordu. Ana'ya bakarak
ne bakıyorsun öyle?
Hiç.
Bu yaşa gelmişsin ve utanmadan hırsızlık yapıyorsun.
Peleki Ana neye uğradığını şaşırmıştı. Boğulacak gibi oldu. Bir anda yanlış birinin yerine konulduğunu zannetti fakat ağzı kurudu. Hiçbir şey söyleyemedi.
Hırsız mı? Ben mi?
Diyebildi güçlükle. Etrafına insanlar birikmişti. Bu durum onuruna dokunmuştu. Elindeki çantayı açtı hemen ve içinden birkaç parça kağıt çıkardı. Bağırıyordu şimdi.
Bakınız, bakınız, ben hırsız değilim.
İnsanlar koşturmaya başlamıştı. Bu arada başka sesler işitiyordu. Ne oluyor? Bu kim? Bu kadın hırsız mı? Kimi tutukladılar? Niye bağırıyor? Ana toplanan halkın meraklı bakışları altında durmadan konuşuyordu.
Ben hırsız değilim. Ben Pavel Velosov'un annesiyim. Dün tutuklandığı arkadaşlarıyla birlikte. Bu çantada bulunan kağıtlarda onun savunması var. Bakın, siz de okuyun.
Kalabalığın içinden bir genç birkaç kağıt alarak okumaya başladı ve elindeki gazla kağıtları da yanındakilere verdi. Bu arada bir ses duyuldu.
Bunda bir şey yok ki.
Peleke biraz ilerledi, kağıtları kavradı ve bulabildiği her yerine tıkıştırdı. Yeniden cesaretlenmişti. Çantanın içindeki kağıtları sağa sola fırlatmaya başlamıştı.
Oğlumu ve yanındaki arkadaşlarını neden tutukladılar biliyor musunuz? Gerçekleri söylediği için. Bunu anlatacağım size. Ben iyi kalpli bir insanım ve kesinlikle hırsız değilim. Hiç kimse Pavel'le mücadele edemez. Hiç kimse.
İnsanlar birer ikişer geliyordu yanına. Halka genişlemişti. Ananın etrafını saran kalabalık hayretle dinliyordu anlatılanları.
Yoksulluğun, açlığın ve hastalığın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizi buna mahkum edenleri de tanıyoruz. Bizim mücadelemiz bunların düzeltilmesi içindir. Bu düzen bize karşı olduğu için sürekli ensemizdeler. Açlıktan ve soğuktan kaç kişi kırılıyor bu ülkede biliyor musunuz? Ekmeklerimizi elimizden alıyor ve bizi sürünmeye mahkum ediyorlar. Cahiliz. Cahilliğimizi giderecek donanımları kazanmak gibi bir derdimiz de yok. Rüyalarımıza bile ipotek koydular ve kabus olarak sundular bize. Söyleyin, böyle yaşamıyor muyuz?
kalabalığın içinden bazı sesler yükselmişti. Doğru söylüyor diyorlardı. Ana önündeki kalabalığın arkasında iki jandarma ve bir polis gördü. Son beyanname paketini de açmak için acele ediyordu ki çantaya başka bir elin uzandığını gördü. Kalabalığa yapacağı son konuşmayı da bitirmek istiyordu.
Bu kağıtların hepsini alın. Bizim amacımız bütün insanlığı kurtarmak. Her şeyi anlayabilmek için bu kağıtları okumalısınız. Bu kağıtlarda gerçekler yazılıdır. Gerçekleri öğrenmek için mücadele etmelisiniz. Mücadele ederken de bazı şeyleri göze almalısınız. Kurtuluşumuz için böyle davranmak zorundayız. Bunun sonunda ölüm de var, işkence de. Ama bunları da göze alacaksınız. Bu ülkeyi kurtarabilmek için gerçeklerin sesine kulak verin.
Kalabalık sadece seyirci gibi davranıyordu. Bazıları da dalga geçercesine gülüyordu. Jandarmalar kalabalığı dağıtmak için sağ sola saldırmaya başladı. Toplananlar istemeyerek de olsa boşaltıyordu orayı. Fakat bir kısım insanlar da beyaz saçları ve mavi gözleriyle konuşan bu ciddi kadını dinlemek istiyordu. Orada bulunanlar sanki yıllardır bu tür bir konuşmanın özlemini çekiyor gibiydi. Ananın yakınında bulunanlar anlamlı bir sessizlik içindeydiler. Peleke bütün gözlerin kendi üzerinde toplandığını hissediyordu. Kalabalıktan bir ses yükseldi.
Sandalyenin üzerine çık da konuş.
Başkaları da
buradan git, kaç ihtiyar
diye bağırıyordu.
Seni asarlar, çabuk bitir konuşmanı, geliyorlar.
Gittikçe çoğalan jandarmalar halka hücum etmeye başlamıştı. Ana halkın jandarmaya karşı olan bu direnişinden kendisini destekledikleri anlamını çıkarıyordu. Bundan cesaret almıştı ve bütün bildiklerini, hissettiklerini en etkili sözlerle anlatıyordu. Fakat sesi kısılmaya başlamıştı.
''Bunlar benim oğlumun sözleri. Tertemiz ve inançlı birinin sözleri. Bunun için cesur, onun gibiler gerçekler uğruna kendilerini feda ederler.''
Ana bu ateşli konuşmayı yaparken yaşları çok genç olanlar da ibretle bir kenarda onun yüzüne bakıyorlardı. Bu arada göğsüne müthiş bir darbe yedi yaşlı kadın, sendeledi ve neye uğradığını şaşırarak yere yuvarlandı. Birden her tarafına vurulmaya başlanmıştı. Karnına, sırtına, başına tekmeler yiyordu. Peleke'nin etrafındaki kalabalık da bunlardan nasibini alıyordu. Yorgunluk ve vücuduna yediği darbelerden ayakta kalacak hali kalmamıştı. Sesinin son kuvvetiyle bağırmaya çalışıyordu.
''Halkım, arkadaşlar, birleşin. Gerçeklerin yanında onlar adına, kendiniz adına birleşin.''
Bir jandarma kocaman elleriyle yaşlı kadının boynunu sıktı. Neredeyse boğacaktı. Bu şiddetli sarsıntının etkisiyle ananın boynu duvara çarptı. Bir an kalbinin durduğunu hissetti. Jandarma yara diye bağırdı.
''Ana, hiçbir şey sizi korkutmasın.''
dedi. İkinci jandarma da diğer kolundan tuttu ve sürükleyerek oradan uzaklaştırdılar anayı. Peleke'nin gözleri iyice büyümüştü. Ayaklarını kaygan parke taşlarına yapıştırarak yürümeye çalışıyordu. Son bir kuvvetle haykırdı.
''Ölmezliğin ne olduğunu bilen bir ruhun öleceğini mi sanıyorsunuz?''
Sivil polis anaya yaklaştı ve olanca gücüyle öyle bir yumruk indirdi ki ana ağzına dolan kanlarla boğulacak gibi hissetti kendini. Gözleri karardı. Büyük bir acıyla bağırdı.
''Bana vurmaya hakkın yok. Bana vurmaya hakkın yok.''
Kalabalık aynı Ribin'e yapılan saldırıyı seyredenler gibiydi. ''Bu nedir? Neler oluyor? Namussuzlar!'' gibi cümlelerle konuşuyorlardı. Ana konuşmaya çalışıyordu.
''Haklı olanlar ve gerçekler kanla boğulmaz. Bunu da öğrenin.''
Sözünü bitiremiyordu. Her konuştuğu cümlenin ardından büyük bir darbe alıyor ve neredeyse ölecek gibi hissediyordu kendini. Kendini kaybetmişti. Kulaklarında müthiş bir uğultu vardı. Vücudu erimişti. Ayağının altındaki toprak kayıyordu adeta. Peleke bütün kuvvetini topluyor ve insanüstü bir gayretle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Her seferinde de yumruklar ardı arkası kesilmeden vücuduna iniyordu. Göğsünde bir ümit ışığı vardı. Çünkü her seferinde bu kalabalık daha da çoğalıyordu. Bir elini kurtararak kapıya tutundu.
''Gerçeklerin ateşini söndüremezsiniz.''
Kapıya tutunan elini bir darbe daha aldı.
Halk sizden tiksiniyor. Bunun farkında değilsiniz. Siz delirdiniz. İleride bunun hesabını sizden soracaklar.
Jandarmalardan biri ani bir hareketle boğazından tuttu ve susturdu. Ana boğuk ve acı bir sesle son sözünü söyledi.
Siz zavallısınız.
Son sözünü söylemişti. Halkın gözü önünde cereyan etmişti bu cinayet. Şimdi herkes ağlıyor ve lanet yağdırıyordu.